Ayrım 26, Danimarkalıyım, Henrik Brun, sayfa 277. Trebnia'daki bu eve son gelişindeki şeyler üzerinde konuşmaya devam edecekti. Diğerlerinin de söyledikleri gibi Michael geri dönüşlerinde kamyonuyla kaçak içki ve sigara getiriyormuş Slovenya'ya. Büyük ihtimalle bu işle bağlantılı bir para meselesi ya da benzer bir şey geçmiştir diğerleriyle arasında. Ya da içinden çıkamayacağı bir şekilde başı derde girmiştir bence. O yüzden mi Kopenhag'a gelip seni ziyaret edecekti diye sordu Zdenka. Olabilir ama Kopenhag ziyaretini çok önceden planlamıştı değil mi?
Evet, 2 hafta kadar öncesinden dedi Zdenka.
Benim dikkatimi çekmesi gerekiyordu aslında dedi Vanya birden.
Ne dedi Ketil.
Ljubljana'ya beni bırakırken başının dertli olup olmadığını anlamam lazımdı aslında. Ama her şey normalmiş, ters giden bir şey yokmuş gibi davranmış dedi Vanya ve gözleri ıslandı.
Kim nereden bilecek? Kendinizi suçlamayın. Sizin yapabileceğiniz bir şey yoktu dedi Ketil ve konuşmayı eski rayına oturtmaya çalıştı.
Başka ne dedi polisler?
Evi dolaşıp sağa sola baktılar işlerine yarayabilecek bir şeyler bulmak umuduyla. Ama bir şey bulamadılar sanırım. Tek dikkat ettikleri şey raftaki danca kitaplarıydı.
Neden?
Bilmiyorum. Belki kitaplar diğerlerinden farklı diyedir. Sova'dan gelenlerin de dikkatini çekti o kitaplar dedi Zdenka.
Ketil yerinden kalktı, rafa doğru yürüdü. Teach Yourself Danish ve Turen Gartil Köbenhavn. Dipnot İstikamet Kopenhag. Slovence kitapların arasında duruyordu. Ketil kitapları açtı, sayfalarını karıştırmaya başladı. Kitaplar 1992 yılından kalmaydılar.
Bu kitaplar Kopenhag'a taşınmayı düşündüğünüz yıllardan kalma değil mi diye sordu Ketil.
Evet ama olmadı işte.
Michael'ın birdenbire Danimarka'ya gitmek istemesinin nedeni neydi?
Danimarka Slovenya Dostluk Derneği'ne de üye olmuş dedi Ketil.
Danimarkalılarla sohbet etmeyi, konuşmayı, özlemeye başladığını, köklerini bunca zaman inkar etmesinin yanlış olduğunu söylüyordu.
Bence de iyi fikirdi. Çünkü Michael'ın kendi kültürünü yokmuş gibi görmesi doğru bir davranış değildi. İçten içe rahatsızlık duyuyordu herhalde kendisi de dedi Zdenka.
Dostluk Derneği'nden cenazeye katılanları tanıyor muydun?
Hayır, ilk kez orada gördüm. Törene katılanların hepsini tanımıyorum açıkçası.
Ağlama sınırına gelme sırası Zdenka'ya gelmişti.
Sova'dan gelen adamların da mı ilgisini çekti bu kitaplar?
Evet, Michael'ın Danimarkalı olmasına şaşırmış gibiydiler ama bir şey sormadılar dedi Vanya.
Ama Michael'ın Danimarkalı olduğunu biliyorlardı. Anlatsana biraz daha. Polisler gittikten kısa süre sonra mı geldiler diye sordu Ketil Vanya'ya dönerek.
Evet, 1 saat sonra polislerin sorduğu soruların aynısını sordular. Polislerin bize neler sorduklarını da bilmek istiyorlardı dedi Vanya.
Söylediniz mi peki?
Hayır, çok kızdırdılar çünkü bizi. Hem polislerle birlikte çalıştıklarını söylüyorlardı, hem 1 saat önce polisin bize sorduklarını soruyorlardı.
Burası bana da tuhaf geldi dedi Ketil. Peki onlar da kartvizit bıraktılar mı?
Hayır, sormak aklıma gelmedi dedi Zdenka özür dilercesine.
Kimlik gösterdiler mi?
Biri bir kart uzatıp gösterdi. Üzerinde Sova yazıyordu. Bize de sadece isimlerini söylediler. Soyadlarını söylemediler. Birinin adı Simon'du dedi Zdenka.
Ötekinin adı da Jan diye tamamladı Vanya.
İkisi de asker tıraşlıydılar. Üzerlerinde uzun paltolar vardı. Biri siyah, öteki koyu mavi. Siyah paltolu olanın boynunda kaşkol vardı. İkisi de Slovence konuşuyorlardı dedi Zdenka.
Aksansız mı konuşuyorlardı?
Evet, aksansız.
Polislerin kartlarını gösterdiniz mi onlara, şu raftan aldığın kart vizitleri?
Hayır, onlar buradayken kart vizitler cebimdeydi. Sana telefon açacağım zaman çıkardım onları cebimden. Sen isimleri sorarsın belki diye düşündüm.
İsimleri almak istiyorum, evet dedi Ketil ve polislerin isimlerini not defterine yazdı. Mitya Podobnik ve Borut Smole. Bu isimleri yarın Grado'ya soracaktı. Sova ajanlarını da soracaktı ya. Simon ve Jan ajan olamazlardı.
Bir kadeh şarap ister misin diye sordu Zdenka. Rahatlamış görünüyordu.
Evet lütfen. Resmi görevimi de tamamladım sayılır dedi Ketil.
Michael'ın başına ne geldiğini ortaya çıkarabilirler mi sence diye sordu Vanya.
Bulurlar herhalde. Onlar bulamazsa ben bulacağım. Sana söz veriyorum dedi Ketil. Ketil'in aklı olayla ilgili ayrıntıları çözmekle meşguldü. Vanya ve Zdenka'nın anlattıklarına bakılırsa polislerden sonra gelen iki kişi Sova ajanı olamazlardı. Suç örgütlerinden ya da sistemden başka çevrelerin adamları olmalıydılar. Büyük ihtimalle Michael'ın şoförlük yaptığı kaçakçılık şebekesinin adamlarıydılar. Sırplar, Ketil'in Trebnia'ya geldiği ilk gün onu da takip etmişler miydi? Ya cenaze töreninden sonra bindiği trendeki yağmurluklu iki kişi? Onlar da mı şebeke elemanlarıydılar? İşler sarpa sarmaya başlamıştı. Aradıkları şey o kadar önemli olmalıydı ki Michael'ın canına mal olmuştu.
2 Şubat Cumartesi, Velika Kladusa, Bosna.
Ines Sivonik benzin istasyonunun büfesinin arkasındaki park yerine arabasını bıraktı. 3 arabalık park yerinde başka araba yoktu. Vakit çok erkendi ve benzin istasyonu saat 7'de açılacaktı. Daha 2 saat vardı. Gecenin bu vaktinde benzin almak isteyenler pompalara bağlı kredi kartı okuyucularına kartlarını takarak ödemeyi yapıp akaryakıtı kendileri dolduruyorlardı. Ama gecenin bu vakti istasyona hiçbir araç gelmemişti. Arabayı kilitleyip kilitlemediğini bir kez daha kontrol etti. Bilgisayarını Moldovyalı kadınların ifadelerinin bulunduğu dosyayı ve gazeteci olduğunu ortaya çıkarabilecek notlarını arabanın bagajına koymak zorunda kalmıştı. Yanında taşıyamazdı hepsini. Bir diğer alternatifse bunları Ketil'e vermekti tabii. Ama Ketil'in numarasını bilerek Grado'ya gönderdikleri ve bulunduğu yer koordinatlardan tespit edilebileceği için vazgeçmişlerdi. İğnesin üzerinde sadece bir parça kağıt, bir tükenmez kalem ve Bosna'dan aldığı telefonu vardı. Telefonu da sadece Ketil'i ancak çok mecbur kaldığında aramak için kullanacaktı. Birbirlerini aradıkları anda İğnes'in bulunduğu yer ortaya çıkacaktı. Dün akşam bir haçta Siliç'i serbest bıraktırmak için Park Oteli, Metlika sınır kapısından Hırvatistan'a giriş yapmadan önce Slovenya'da bir telefon kulübesinden aramıştı. Slovenya'da bir telefon kulübesinden aramak Bosna'dan ayrıldıklarını düşündürecekti. Tabii Siliç arabanın nereden yapıldığını bulabilirse ki bulması zor değildi. Kavşakta caddenin karşısına geçti. Sanayi bölgesindeki fabrika, depo ve hangarların bulunduğu bölge buradan başlıyordu. Tud için İğnes'e tarifini yaptığı bina bölgedeki en büyük fabrika binasıydı. Burada aradığını bulamazsa diğer binaları yürüyecekti. İğnes'te ne korku ne heyecan vardı. İşini yaparken bu tür korkuları olmazdı. En karmaşık çete olaylarını araştırırken bile hiç korkmamıştı. Bu tür olaylarda genellikle polislerle beraber çalıştığı için dolaylı olarak onların koruması altında olurdu. Ama şu an içinde bulunduğu durum biraz farklıydı. Yine de ihtiyaç duyup Siliç'i araması durumunda Sova'nın yardıma koşacağına inanıyordu. Siliç'in numarası telefonuna kaydettiği ilk numaralardandı. Bir şeyler bulabilirse yeterince görüp bilgi topladığına inandığı anda Siliç'i arayacaktı. Birçok rastlantının bir araya gelmesi onu buraya kadar getirmişti. Postoyna'dan Maya'nın telefon açması, Ketil Brandt'ı takip eden adamları tesadüfen izlemeye başlaması, Franco Tud için duyduğu rahatsızlık ve verdiği bilgiler... Siliç'e saldırıp etkisiz hale getirmesi. Tüm bunlara bakınca Sivonik'in saldırgan bir tarzı olduğunu söylemek gerekiyordu. Onu mesleğinde bu kadar yükseğe taşıyan da bu tarzı değil miydi? Şimdi yine gündemi sarsacak haberlere imza atmak üzere iş başındaydı. Moldovyalı kadın ticaretiyle ilgili bilgileri not defterine kaydetmişti. Kağıtlar arabadan çalınsa bile yenilerini Maya'dan alabilirdi. Moldovyalı kadınlar olayı açıklığa kavuşmuş değildi henüz ama fazla sürmezdi. Ve İnes öyle ayrıntılar elde etmişti ki çok çarpıcı bir haberin altına imza atacaktı. Ama önce daha kapsamlı bir insan kaçakçılığı olayını ortaya çıkarabilmek için birkaç küçük ayrıntıyı daha aydınlığa kavuşturması gerekiyordu. İki haberin en önemlisi bu olaydı. Şebeke çözüldüğünde önce bu haber yayınlanacaktı. Şansı yaver giderse pazar günü gazetesine bu haberi yetiştirebilirdi. Ketil'in elde edeceği bilgilerse pazartesi günü yayınlanacak haber devamında yer alacaktı. Belki Ketil, Michael'ın katillerini bulmak için onunla omuz omuza savaşmak yerine haberi yazmakta acele ettiği için iğnesi kızacaktı. Ama sonuçta o da bir gazeteciydi, iğnesi anlayışla karşılayacaktı. Binanın çevresini saran demir parmaklıklar boyunca 50 metre kadar yürümüştü ki aniden fabrika alanına açılan demir kapının açık olduğunu gördü. 50 metre ilerisindeydi kapı. Bir an durdu, başını hafifçe çevirip arkaya baktı. Arkasında hiçbir araba yoktu. Çok uzakta yaklaşan bir kamyonun farlarını gördü, koşmaya başladı. Kamyon o kapıdan girerse kapı kapanmadan oraya ulaşmak istiyordu. Kapının çevresinde insan var mı diye baktı. Kimseyi göremedi. Kapı otomatik açılmış olmalıydı. Ama Ines emin olamadı. Kamyon uzunları yakmış yaklaşıyordu. Ani bir karar alıp yol boyunca uzanan şarampole inerek yüzüstü yattı. Artık giyim kuşama özen gösterecek zaman değildi ve daldığı çamur banyosuna tahammül etmesi gerekiyordu. Yüzü ellerinin içinde yatıyor, kamyonun yaklaştığını ve hızını düşürdüğünü düşünüyordu. Tahminleri doğru çıktı. Kamyonun şoförü vites küçülttü ve uzun farları kısaya dönüştürdü. İnes yattığı yerden kamyonun fabrika alanına sapmadan önce hava saldığını ve içeri girip durduğunu duydu. Kamyonun far ışıkları İnes'in bulunduğu yerin üzerinden geçince İnes dizleri üstünde doğruldu. Kapıya baktı. Hala ortada kimsecikler yoktu. Şansını denemeye karar verdi. Aniden fırladı, kapanmakta olan kapıya doğru koşmaya başladı. İnes kapıdan girdiğinde her iki yanında yarımşar metrelik açıklık kalmıştı. Kapının iki kanadı metalik bir sesle kapandı. Kapının sağ tarafında duran bir konteynerin ardına saklanıp etrafı incelemeye başladı İnes. Fabrikanın avlusunda bulunan yüksek aydınlatma lambaları demir yollarındaki aydınlatmalar kadar güçlüydü. Görebildiği kadarıyla çevrede başka kamyon bulunmuyordu. Sadece biraz önce giren kamyon fabrika binasına paralel park etmiş rölantide çalışıyordu. Yaklaşık yarım dakika sonra kamyon hareket etti ve geniş bir kavis çizerek fabrika binasının kapısını karşısına alarak durdu. Binanın iri kapısı açıldı ve kamyon girer girmez hızla kapandı. İnes'in fark edilmeden fabrika binasının yanına kadar gitmesi gerekiyordu. En yavaş ama en güvenli yolu seçti ve fabrika binasını çevreleyen metal parmaklıkların iç kısmı boyunca ilerlemeye başladı. Yolu uzundu ama bu şekilde kimseye görünmeden binanın arka kısmına ulaşabilecekti. Şansına çit boyunca yürüdüğü yerde asfalt kaplıydı ve biraz önce olduğu gibi her tarafını çamura batırmadan üstelik hızla yürümesi kolaydı. Metal parmaklıklar boyunca aynı tempoda ilerledi. Yürürken fabrikanın arka kısmının tamamen karanlık olduğunu gördü. Her ne kadar yerler asfalt kaplıysa da İnes dikkatle yürüyordu. Zira bastığı yeri görmesi zordu. İki bina arasından sızan bir ışık huzmesinin içinden geçti. Birinci ve ikinci binanın arasından taşan yaklaşık 1,5 metre genişliğindeki ışık şeridi yan taraftaki fabrika binasının avlusundan geliyordu. Kamyon bu birinci binaya girmiş olmalıydı. Bina 3 katlı bir apartman yüksekliğindeydi. Ya bir üretim alanı ya da hangar olarak kullanılıyor olmalıydı. İnes yukarı baktı. 3-4 metre yukarıda yan yana bir sıra pencere gördü. Pencerelerden ışık sızmadığına göre fabrikanın iç kısmı aydınlık olamazdı. Ama fabrikanın içinde belki de zayıf bir ışık olabilirdi. Parmaklıkların yanından ayrılıp 10 metre kadar yürüdükten sonra binanın köşesine geldi. Fabrika binası boyunca binanın ön kısmına yürümeden önce arka kısmı tamamen gözden geçirmesi gerekiyordu. Eldivenlerinden birini çıkarıp fabrika duvarına dokundu. Beton, eldiveni eline geçirip parmaklarını fabrika duvarından kaldırmadan duvar boyunca yürüdü. Bina cephesinde bir kapı ya da içeri girebileceği başka bir açıklık bulunup bulunmadığını bilmek istiyordu. Şimdilik fabrika duvarı düz betona benziyordu. Ne bir tırtık, ne girinti, ne de çıkıntı. Tam pencerelerin olduğu yerin altına gelince koluna bir şey çarptı. İnes birden olduğu yerde kaldı. Sağ eliyle koluna çarpan şeyi yokladı. Duvara vidalanmış yangın merdiveniydi. Sabit olup olmadığını yoklamak için biraz çekiştirdi. İlk basamağa ayağını koydu, merdiven sağlamdı. Ardından tırmanmaya başladı. Her adımı çıkmadan önce başının üzerindeki bir sonraki basamağı, tepeye ulaşıp ulaşmadığını bilmek için kontrol ediyordu. Basamaklar devam ediyordu. Belki de çatıya kadar uzanıyordu merdiven. Birkaç metre tırmandıktan sonra durdu, dinledi. İçeriden hafif bir uğultu ve hareket eden bir şeylerin sesine benzer bir ses geliyordu. Derken bağıran birinin sesini duydu. Sesin yankısından anladığına göre tavan epey yüksekti. Biri daha bağırdı, bu kez ses daha da yüksekti. Ardından başka bağırışlar da duyuldu ama İnes ne dendiğini anlayamıyordu. Bağıranlar erkekti. Son basamağı da çıkıp pencerelerin hizasına ulaştı. Tek eliyle merdiveni sıkıca tutarsa boynunu uzatıp pencereden içeri bakabilecekti. Sol elini uzatıp pencere kenarını yokladı. Tutunabileceği bir çerçeve yoktu. Sağ eliyle sıkıca merdiveni tutup sol elini ve ayağını duvara dayayarak uzanıp içeriği görmeye çalışacaktı. 4 metre yüksekten asfalta düşmek pek sağlıklı olmaz diye düşünüyordu. Dikkatle planını uygulamaya başladı. Pencerenin sağ alt köşesine kadar başını yaklaştırıp içeri bakabildi. Binanın içinde karşı taraftan gelen bir ışık aradaki bir odanın camından sızıyordu. Kamyon ışığın olduğu yerde olmalıydı. İçeride bir kapı açıldı ve ışık arttı. Ardından bir düğmeye basıldı ve oda tamamen aydınlandı. Işık aniden yanınca İnes olduğu yerde sıçradı. Az daha sağ eliyle sımsıkı tuttuğu merdiveni bırakıverecekti. Biraz dinlenmek için kendini merdivene geri çekti. Sağ kolu gerilmekten uyuşacaktı neredeyse. Eldiveni çıkarıp yere attı. Eldivensiz merdiven demirini daha sıkı tutabilecekti. Bir kez daha ayağını ve sol elini duvara yapıştırıp boynunu pencereye doğru uzatmak için hamle yaptı. İçeride büyük bir grup insan vardı. Yerden kalkıp toparlanıyorlardı. Hepsi Asyalı görünümlüydü. Kapının yanında 2 adam durmuş bağırıyordu. Adamlar Avrupalıydı. Belki İngilizce "Get up!" yani kalkın diye bağırıyorlardı. İnes bir kez daha kendini merdivene doğru çekti. Dinlenmesi gerekiyordu. Demir merdiven borusu buz gibi soğuktu ama eldivensiz daha sıkı kavrayabiliyordu. İçeriden gelen sesler yükselmeye başladı. Yeniden uzanıp içeri baktı. Yaklaşık 25-30 kişilik bir kalabalık üzerlerine paltolarını giyip kapıya doğru yöneliyorlardı. Bu insan kaçakçılığından başka bir şey değildi. İnes'in hiç şüphesi yoktu. Kapıda duran 2 adama yoğunlaşmaya çalıştı. Üzerlerinde uzun paltolar vardı ve tipik Balkan mafya elemanlarını andırıyorlardı. Ama yüzlerini net görmek imkansızdı. Fabrika içindeki insanlar tek sıra halinde kapıya doğru sakince yürümeye başlamışlar. Kapıdaki adamlardan biri de bir sigara yakmıştı. İnes artık 1 saniye bile dayanamayacaktı. Son kalan gücüyle kendini merdivene doğru çekti tekrar. Kolunu sarkıtıp biraz dinlenince derin bir nefes aldı. Düşüncelerini toplamaya çalıştı. İçeride resmen insan kaçakçılığı için hazırlık yapılıyordu. Kendi gözleriyle görmüştü. Gördükleri yeter de artardı bile. Ayrıntıları da almıştı. Şimdi geriye sadece polisin bu şebekeyi ortaya çıkarması kalmıştı. Siliç'in söz verdiği üzere hikayenin tüm bağlantıları da ortaya çıkarılacaktı. Yere iner inmez hemen onu araması, ardından binalar arasından koşarak ileride bekleyip fabrika avlusundan çıkacak kamyonun plaka numarasını ve hangi yöne doğru yol aldığını not etmesi gerekiyordu. Ardından bir kez daha Siliç'i arayacaktı. İnes'in vereceği bilgiler polis ve Sova'nın bu adamları yakalaması için yeter de artardı bile. İnes merdivenden inmeye başladı. Her basamağı ayağıyla kontrol ettikten sonra basması gerektiğinden inişi de yavaş oluyordu. Eldivenini de unutmadan yerden alması gerekiyordu. Ayakları asfalta dokunur dokunmaz telefonunu çıkardı. Daha fazlasına fırsat bulamadı. O anda ensesinde bir adamın nefesini duydu ve sırtına sert bir cismin dayandığını hissetti. Ardından bir tıkırtı duyuldu. Emniyeti açılmış bir silah dayanmıştı sırtına. 26. ayrımın sonu. Sayfa 286.